gırtlaklarını yırta yırta, hep bir ağızdan kahkahalar atan külhan beyleriyle dolu bir troleybüs, geniş ve boş bir arazideki daracık yolda, tepesindeki tellere tutunarak ve sallanarak ilerliyordu. Kahkaha atmaktan karnı ağrıyanları, bir sevgi belirtisi olarak enseye şaplak atanları, alınlarını birbirlerine vurarak anlamsız çığlıklar atanları tek tek uykulu gözlerle izledi Pavurya. Kabadayı kültürüyle büyüyen Pavurya için bağırarak kahkaha atmak bir yana dursun, dövüş sırası dışında gülümsemek bile kabadayı ahlakına tersti. Kabadayıların sevinç ve neşelerine bir sınır tayin etmeleri adı konmamış bir kanundur. Sevinç de, acı da bu adamlar için güçsüzlüğün sağlam göstergesi, yozlaşmanın önde gelen gölgesiydi. Camdan dışarı bakıp yanından kayarak geriye akan köyleri izledi. Erguvani bir dumana benzeyen pusa gömülmüş köyün sakinleri çoktan işlerinin başına geçmişlerdi bile. Topraksız tarım için inşa edilmiş cam seraların duvarları buharla perdelendiğinden içeride hızlı hızlı hareket eden insanlar gölge gibi görünmekteydi. Bir süre sonra mermerden fallüsler gibi toprağı yırtıp dışarı çıkan mezar taşlarıyla dolu bir köy mezarlığının yanından geçen troleybüs, pilotadan hemen önce frenlerini fosurdatarak durdu. Tek tek araçtan indikten sonra Fazıl ismindeki titrek ve suratı hastalıkla morarmış gence bir Üsküdar bilyesi yutturdular. Balık yağı kapsülü büyüklüğündeki bu bilye, yasa dışı silah tüccarlarının mühendislerine yaptırdıkları oldukça kullanışlı bir mikropatlayıcıydı. İçi kimyasallarla dolu, üç odacıklı bilye uzaktan kontrol edilebilmekteydi ve aktif edildiğinde oldukça güçlü bir patlamaya neden olmaktaydı. Bu patlama yıkıcı değil de yakıcıdır. Yutan kişi aniden patlar ve etrafa püsküren kan, deri ve organlarla birlikte yakıcı sıvılar oldukça güçlü materyalleri bile eritebilecek kadar güçlüdür. Üstelik bu yakım sırasında ortaya çıkan zehirli duman, patlamadan sağ çıkanların ciğerlerini ve solunum yollarını yakarak kullanıcısı için muhteşem bir iş çıkartır ortaya. Fazıl zar zor boğazından geçirerek bilyeyi yuttuktan sonra başına geleceklerin merakıyla külhan beylerine baktı. Bilyenin kontrol kumandasını kontrol ettikten sonra Fazıl'ı Şahnişli evlerin muntazam bir biçimde dizildiği pilotaya gönderdiler. Fazıl, kangrenden uyuşmuş sol bacağından dolayı kimi zaman eliyle yerden destek alarak koşmaya çalıştığı için paniklemiş kel bir şempanzeye benzemekteydi. Tam olarak dile getiremedikleri bir sebepten dolayı kahkahalara boğulan külhan beyleri gözden yok olana kadar izlediler Fazıl'ı. Dizlerinin dibindeki çelik sandıktan çıkardığı mikro drone parçalarını birleştirmekle meşgul olduğundan şamataya katılamayan Demir Polen isimli külhan beyi avucundaki minik aracın kalibrasyonunu da test ettikten sonra drone'u havaya bıraktı. Altın kaplama bir küpe benzeyen bu aygıt dört köşesindeki pervaneler sayesinde ileri geri gidebilmekte, sağa ve sola dönebilmekteydi. Küpün içindeki gaz hortumu üstündeki balona hidrojen üfleyerek drone'un yükselip alçalmasını sağlamaktaydı. Tepesindeki hidrojen balonu ve dört tarafındaki güçlü pervaneler sayesinde rüzgarlı zamanlarda bile sarsıntısız bir uçuş sağlanabiliyordu. 180 derecelik görüş açısına sahip mini kamera dışında hiçbir ağırlık olmadığından günler boyunca havada kalabilmekteydi drone. Takip hedefi olarak işaretlenen Fazıl'a odaklanıp hızla peşinden gitti. Çelik sandığı ters yüz ederek açtıkları monitörden drone'un aktardığı görüntüyü izlediler. Piştovunun namlusunu temizleyen Pavurya, ara sıra göz ucuyla külhan beylerini süzüyor, bazen de gelen giden var mı diye etrafına bakınıyordu. Fazıl isimli genç, pilotaya yaklaştıkça özgürlük hissine kapılıyor, gözleri dolu dolu oluyordu. Pilotanın girişindeki gözetleme kulesinde patlıcanlı gözleme yiyen siyahi bir nöbetçi, ufukta beliren insansız silüete gözlerini kısarak baktı. Düşe kalka koşmasından, vücudunu kontrol etmekte zorlanışından, yaklaşan silüetin bir mankurt olduğundan neredeyse emindi nöbetçi. Yer yer altın kaplaması sıyrıldığından, altındaki paslı demirin rahatlıkla görülebildiği dürbününü suratına dayayıp Fazıl'a baktı. Ağzındaki gözlemeyi sakız gibi çiğneyerek bir süre seyretti Fazıl'ı. Bu hafta tam 3 tane mankurt vurmuştu. Son aylarda sayısı artan mankurtların istatistiğini hızlıca zihninden geçirip hayretle kafasını salladı ve oldukça eski bir tüfeği yerden alıp namlusunu Fazıl'a doğrulttu. Dehidrasyon, açlık ve uyuşturucu etkisi altında edilen işkencelerle bitkin düşen Fazıl, kendisine doğrultulmuş tüfekten ve tepesinde kendisini takip eden drondan bir haberdi. Bilye Göz keyifle sigarasını yaktı. yanındaki Külhan beylerinden birini dürterek monitörü işaret etti ve bu şekilde birazdan olacakları dikkatle izlemesini belirtmiş oldu. Monitör başında kümelenmiş Külhan beyleri arasında fısıltılar artınca merakla başını kaldırdı Pavurya ve başını oynatarak kalabalığın arasından monitörü görmeye çalıştı. Kuledeki nöbetçi, süngerleri metal ızgarasından dışarı taşan bir telsiz mikrofonu ağzına yanaştırdı. Bıkkın tavır ve bozuk aksanıyla
"Durasın, yoksa vuracağım"
diye anons etti. Fazıl o anda bayılacağını fark etti. Midesi bulanmıştı ve kafasının içindeki basınç kulaklarından dışarı çıkmaya çalışıyor gibiydi. Ensesinde buz gibi bir his belirdi. Bayılmadan önce nöbetçiye ulaşabilmek için daha da hızlı koşmaya başladı. Nöbetçi aynı bıkkın tavırla anonsunu tekrar etti. Gözetleme kulesinin balkonuna bakır tellerle tutturulmuş eski megafonlardan çıkan cızırtılı sesi duyan birkaç köylü gözetleme kulesinin bacaklarına toplandı. Bilge Göz neredeyse şehvetle sıktığı dişleri arasında sıkışmış sigaradan derin bir nefes alıp ayakkabısının yumurta topukları altında ezdi. Ölüme karşı duyduğu bu hayranlık Pavurya'nın gözünden kaçmamıştı. Külhan beylerinin hepsi ölüme şahit olacakları için heyecanlıydı. Ama Bilge Göz'ün heyecanı bambaşkaydı. Pavurya aralarındaki pazarlığın gereğinden kısa sürmüş olduğunu o anda fark etti. Bilge Göz'ün vaatleri oldukça yüksekti ve Pavurya ne istediyse kabul etmişti. Bu demek oluyor ki Pavurya görevini tamamladıktan sonra öldürülecekti. Gerçekten ödeme yapmaya niyeti olan kimse pazarlık sırasında Bilge Göz kadar rahat olmazdı. Uzaklardan gelen bir silah sesi ardından Bilge Göz kahkahasını patlattı. Misinasıyla ilk defa balık tutmuş bir çocuk gibi ellerini çırpıyor ve koskoca gövdesini sağa sola sallayarak kahkahalar atıyordu Bilge Göz. Nöbetçi Fazıl denen genci sağ kaşının üstünden vurmuştu. Kafatasının arkasından kanlı beyin parçaları püskürürken biraz şaşkın, biraz da hayal kırıklığıyla sırt üstü düştüğü yerden tepesinde kanat çırpan drone'u izleyerek son nefesini aldı. Geri vermeye fırsat bulamadan öldü. Ancak birkaç dakika sonra iri bir köylü sırtına aldığında dışarı çıkabildi bu nefes. Köy meydanına götürüp yere yatırdılar çocuğu. Suratındaki morluklar ve şişlikler, bacağındaki simsiyah kangren Fazıl'ın mankurt olabileceği ihtimalini güçlendiriyordu. Oysa zavallı bir hallaçtan fazlası değildi. Yorganların daha yumuşak olması için içlerine konan yün ve pamukları dövdüğü minik dükkanını basan Külhan beylerinin esiri olmuştu. Keyfi işkencelerden sonra kendini burada bulmuştu. Bu sırada bahsetmeyi unutmuş olabilirim. Türkiye Birleşik Devletleri'nde yasalar gibi cezalar da her zaman hakimler ve polisler tarafından kesilecek diye bir şey yoktur. Çünkü hakimler her zaman halkı memnun edecek kararlar vermeyebilir. Örneğin bir tecavüzcü ya da bir ajan bazen kabadayılar tarafından cezalandırılarak mankurta dönüştürülebilir. Bir gece sıcacık odasına aniden dalıveren kabadayılar tokatlarla terbiye ettikleri bu insanları tanıdık bir cerraha götürürler. Orbitoklast denen zehre batırılmış uzun bir iğnenin göz çukurunun içinden geçerek frontal lobu yaralamasıyla bu bölgedeki sinirleri iptal edilen kişi günden güne delirmeye başlar. Önce karın ağrısı ve kusma başlar. Daha sonra tuvaletini tutamaz. Salyasını kontrol edemez. İğnedeki zehir kesik atılan beyne yayıldıkça kişi mankurtlaşmaya başlar. Saldırganlaşan ve canlı canlı çürümeye başlayan bu kişiler belediye çöpçüleri tarafından bayıltılarak başka bir belediyenin bölgesine bırakılırlar. Böyle böyle zaman içinde ıssız yerlere sürülürler. Bir insanın itibarını kaybederek ölmesini sağlamanın en güzel yoludur bu. Tabi zamanla transorbital lobotomi denen bu mankurtlaşma yöntemi amacından sapmıştır. Borcunu ödemeyen kumarcıları, kabadayıların hasımlarını, izdivaca yanaşmayan orospuları ya da ne bileyim öylesine bir insanı bile mankurt sedyesinde görmek oldukça normalleşmişti artık. Fazıl'ın mankurt mu yoksa masum bir delikanlı mı olduğunu anlayamayan köylüler kendi aralarında fısıldaşırken Fazıl'ın homurdanmaya başladığını duyup irkildiler. Dudakları titriyordu Fazıl'ın. Sessizce öne eğilip Fazıl'ı izlediler. Demir polenin aktif ettiği Üsküdar bilyesinin içindeki kimyasallar tepkimeye girdiği için titreyen Fazıl'ın midesi bir anda patlayarak tepesinde toplanan köylülerin suratlarını yaktı. Omurgası kırılmış köpekler gibi acıyla uluyan köylülerin yardımına koşan arkadaşları zehirli dumanı soluyarak oldukları yere yığıldılar. Ne olup bittiğini anlamayan köylüler korku içinde evlerine sığındılar. Tül perdelerin ardından merakla etrafı izleyen köylüler yarım saat kadar sonra suratı maskeli Külhan beylerinin ellerinde piştollarla köye girdiklerini gördüler. Tahta kapıları paramparça ederek evlere dalan Külhan beyleri sorgusuz sualsiz tüm erkekleri katlettiler. Köylülerin korkularını arttırmak için tüm erkekler acı çektirilerek, işkence edilerek öldürüldü. Balkondan aşağı atılan hasta ihtiyarlar, kafası karpuz gibi kayalarla patlatılan babalar ve yüreği canlı canlı sökülen delikanlılar çığlık çığlığa can verdiler. Köydeki tek erkek dışında herkes öldürüldü. Piç Emre adlı genç bir oğlan, kümese saklanarak kurtulmayı başardı. Tüm arkadaşlarının ağlayarak ve inleyerek can verişlerini izledi. Nişanlısının ve annesinin yan yana onlarca Külhan Bey tarafından aynı anda tecavüz edilişine şahit oldu. Bir ara o kadar sinirlendi ki tavukları korumak istediği için kendisini gagalayıp duran horozun boynunu kırıp bir kenara fırlattı. Sonra kenara fırlattığı ölü horoza baktı ve daha sonra kendisine yan yan bakan korkak tavuklara. Karşı komşusu Viyanalı Hertha'nın babası Stefan Schwarzschild de aynı Piç Emre'nin yanında yatan ölü horoz gibi darmadağın bir şekilde kilit taşlarla bezeli sokakta yatıyordu. Bay Stefan pek konuşmayan, ağırbaşlı bir Avusturyalıydı. Hertha'yla birlikte su göçleri sırasında Türkiye Birleşik Devletleri'ne gelen bu subay Pirota'da yazıcı olarak çalışmaya başlamıştı. O ağırbaşlı ve onurlu adam, feryat figan, yarı çıplak vaziyette, kızı Hertha'nın gözleri önünde gırtlaklanarak öldürülmüştü. Kızı Hertha'nın çocukluktan gelen taşikardi problemi vardı. Babasının öldürülüşünü seyretmeye kalbi dayanmadı. Fakat ölüm bile tecavüzden muaf olmasını sağlayamadı Hertha'nın. Pavurya, olan biten karşısında şaşkına dönmüştü. Yardım isteyen bir ihtiyar tam dizine kapandığı sırada Pavurya demir polenle göz göze gelerek ihtiyarın kafasına sıkmak zorunda kalmıştı. Gülümseyerek bu hareketini takdir eden polen, Külhan beylerinin elinden kaçan bir çocuğun peşine düştüğünde Pavurya hızla Piç Emre'nin saklandığı kümesin arkasına geçti. Ağzını kapatan fuları boynuna sıyırdı ve olduğu yerde iki büklüm olup kusmaya başladı. Bu şekilde Piç Emre Pavurya'nın yüzünü görmüş oldu. Suratındaki her bir detayı beynine kasıdı. Özellikle de parçalanmış sağ kulak memesini. Sonunda çığlıklar son buldu. Üst üste yığılmış cesetleri saran alevlerin hışırtıları, yorgun düşerek bir kenarda uyuyakalmış Külhan beylerinin horlamaları ve bir evin önünde ırzına geçilen genç kızın sessiz inlemeleri dışında çıt yoktu Pirota'da. Erkek ve çocuk ölülerini köyün kadınlarına toplatan Bilye Göz, keyifle rakı şişesini kafasına dikiyor, kucağına oturttuğu genç kızın vücudunu cimcikleyerek kızı bağırtıyordu. Kız bağırdıkça dişlerini sıkarak kendinden geçen Bilye Göz, hırsla sakallarının arasında gezdirdiği tırnaklarıyla tüm yüzünü kaşıyor, sakinleşmek için rakı şişesinden bir yudum daha alıyordu. Polen, alevler içindeki ölü yığınının yanında dimdik duruyor, kocalarını ve çocuklarını ağlayarak alevlere sürükleyen kadınlara otoriter bir ses tonuyla acele etmelerini buyuruyordu. Pavurya, çamur, kan ve isle lekelenen kıyafetlerine baktı. Muhtarlık binasının yanındaki çeşmede suratını yıkadı. Tüm gün boyunca yakılan cesetleri topluca gömmüş, tüm meydanın taşlarını köpüklü sularla yıkamıştı kadınlar. Artık ağlamıyorlardı. Sanki suratlarında beyaz, donuk ve ifadesiz maskeler takılıydı. Hava kararırken köylüleri taksimleyip evlere dağıldı Külhan beyleri. Piç Emre etrafı dikkatle kolaçan edip kümes kapısından kedi gibi fırladı ve karanlığın içine daldı. Evlerden şarkılar söyleyen sarhoş Külhan beylerinin sesleri taşıyordu. Pavurya, ışıkları sönük bir evin şahnişinde rakı içip, boş sokağa ve gökyüzünde belli belirsiz görünen uydu kentlerin ve uzay turizmi araçlarının ışıklarını seyrediyordu. Birdenbire ağaçları siper alarak koşuşturan Piç Emre takıldı gözüne. Masadaki piştovunu alıp hızla aşağı indi. Karanlığın içinde az önce gördüğü delikanlıyı ararken duyduğu tanıdık bir sesle olduğu yerde sıçradı. ''Eğlenceye katılsana, nöbet tutacak bir şey yok, alayım orto.'' Konuşan Bilye Göz'dü. Sarhoşluktan kapanmıştı gözleri ve hiç durmadan sırıtıyordu. Dünya artık onun için daha hızlı döndüğünden ayakta durmakta zorluk çekiyor, durduğu yerde sağa sola sallanıyordu. Bu iş daha bitmedi aslında. Kutlama için biraz erken değil mi? Bilye Göz zaten görmeyen tek gözünü kapatıp kafasını hafifçe geriye çekerek Pavurya'yı görmeye çalıştı. Kutlama yapmıyoruz ki. Önünde durdukları evin arkasından bir aracın motor sesi duyuldu. Pavurya bir lahzada tazı gibi atılıp arkaya koştu. Piç Emre tezek kamyonunu çalıştırmıştı. Pavurya ile karşı karşıya geldiklerinde bir an durdu. Gaza basıp dümdüz giderek kaçabilirdi. Fakat o kamyonu Pavurya'nın üstüne sürmeyi tercih etti önce. Pavurya'yı çiğnemek uğruna neredeyse evin duvarına çarpacaktı. Son anda direksiyonu kırdı ve araziye daldı. Bilye gözün pek umrunda değildi çocuğun kaçmış olması. ''Bir eksik, bir fazla, fark etmez.'' deyip evin giriş merdivenlerine işemeye başladı. Pavurya aynı fikirde değildi. Havaya kalkan toz perdesinin ardında kıpkırmızı parıldayan stop lambaları daha sonra saldırmak için geri dönecek bir canavarın gözlerine benziyordu. Hayatta kalmak isteyen bir canlının kaçmadan önce saldırı hamlesi yaptığını görmek mümkündür. Fakat bir avın kaçmadan önce yolunu değiştirip ava saldırması pek sık görülmez. Pavurya ayağa kayıp işediği yere düşen Bilye göze baktı. Girilen savaşta yanlış tarafta olduğunu fark eden askerler bu hissiyata ser mağlup derler. Bir topluluğun zafere ulaşması adına verilen mücadelenin bireysel mağlubiyete sebep olacağı anlamına gelir. Pavurya ser mağlupluk hissiyatını her bir hücresinde hissediyordu.